Ayrım 11. Ama 976. gece olunca demiş ki, Nedimesine çağırarak bilinen tarzda onu dışarı götürmesini istemiş. Ve bu olayı izleyerek Şah'ın kızı şairi reddetmiş ve ihanetini asla bağışlamamış. O da acısını ve pişmanlığını anlatabilmek için şu kasideyi düzenlemiş. Elveda güzel Bekri kızı, ben ayrılsam da mutluluk seninle olsun, yanı başında. Ne yazık ki Fatıman, Napka. Napka, yakın doğuda yetişen bir hünnap türü. Zizipus Spina, Christi, meydan Larus. Dalları gibi zarif bedeniyle, bir deve kuşu gibi uyumlu yürüyüşüyle senin olmayacak artık bir daha, ey mutsuz Murakiş. Bedeniyle, yürüyüşle ve de küçük bir gölün suları kadar duru güzelliğiyle. Güzelliğiyle ve taze bir tükürüğün ıslattığı güzel parlak dişleriyle. O ki saf bir şebneme benzerdi, bir gümüş paranın yüzüne benzer, düz ve parlak yanakları, güzel elleri ve bilezikleriyle ve saçlarının siyah dalgalarıyla. O ki senin gecelerini büyüler ve yüreğini hançerlerdi. Artık elveda, her şeyi yitip gitti. Bir dost hevesi uğruna, ey gönlü yüce Murakiş, her şeyi yitirdin. Umutsuzlukla kendini de ye, bitir. Dişlerinle on parmağını ısırarak kopar. Güzel bir dostun hevesi yüzünden, ne yazık, her şey yitip gitti. Senin gördüğün her şey bir düşten başka bir şey değildi. Düşler de uykunun güzel yansımalarıdır ve sana ömrün boyunca yasak. Şair Murakiş aşk yüzünden ölenlerden biri olmuş. Sonra genç adam dinleyicilerine, İslam'ın bize henüz ulaşmadığı zamanlarda geçen Kindilerin Şahı ile karısı Hint'in şu öyküsünü de dinleyin demiş. Şah Hucr'un intikamı. Eski cetlerimizin anlatılarına dair bize kadar gelen öykülerden birinde Kindi kabilelerinin başı ve yiğitlemeler düzenlemekte usta şair İmre Ül Kays'ın babası olan Şah Hucr'un yırtıcılığı ve gözüpekliği ile Araplar arasında çok korkulan bir kişi olduğu bilinir. Hatta bu kişi kendi aile üyelerine karşı bile o denli acımasız imiş ki oğlu Sultan İmre Ül Kays şairane dehasına özgür bir açılım sağlamak için babasının çadırlarından uzaklara kaçarmış. Çünkü Şah Hucr halkın arasında şair sıfatıyla görünmenin soyluluğuna ve unvanının yüceliğine aykırı olduğunu düşünürmüş. Böylece Şah Hucr'un başkaldıran Beni Esad kabilesine karşı savaşmak üzere sefere çıkıp topraklarından uzaklaştığı bir sırada eski düşmanları Hudayiler Zeyyat'ın komutası altında ansızın ülkesini işgal etmiş ve çapul olarak pek çok kuru hurma birikimini, at, deve ve sürü hayvanı ve de kindi kadın ve genç kızlarını alıp götürmüşler. Zeyyat'ın esirleri arasında Şah Hucr'un çok sevdiği bir kadın olan kabilenin incisi Hint de varmış. Bu olayın haberi ulaşır ulaşmaz Hucr tüm savaşçıları ile birlikte geriye dönmüş ve Hint'i kaçıran düşmanı Zeyyat'a rastlayabileceğini düşündüğü mahale gelmiş. Ve gerçekten Hudayilerin konaklama yerinin oldukça yakınında bir yere ulaşmış. Ve oradan Salih ve Sadi adlı tecrübeli iki casus göndererek onlardan yöreyi tanımalarını ve Zeyyat'ın birlikleri hakkında istihbarat edinmelerini istemiş. Bu iki casus tanınmaksızın konaklama yerine gizlice girmeyi başarmışlar ve düşmanın sayısı ve konaklama yerinin durumu üzerine değerli gözlemlerde bulunmuşlar. Her şeyi incelemek üzere birkaç saat geçirdikten sonra casus Salih arkadaşı Sadi'ye, Zeyyat'ın maksadı ve konaklama yerinin durumu hakkında edindiğimiz bunca bilgi yeter sanırım. Tanığı olduğumuz konularda Şah Hucr'a bilgi vermek üzere ben ayrılıyorum demiş. Ama Sadi, ben daha önemli ve daha ayrıntılı bilgiler edinmeksizin ayrılmak istemem diye yanıt vermiş. Ve Hudayilerin konaklama yerinde tek başına kalmış. Gece olunca Zeyyat'ın adamları reislerinin çadırının yanına nöbet tutmaya gelmişler ve şu veya bu mevkide yer almışlar. Hucr'un casusu olan Sadi de varlığının sezilmesinden korka korka ötekiler gibi bulunduğu yerde bağdaş kurmuş olan muhafızlardan birinin yanına yaklaşarak omzuna dokunma cesaretini göstermiş ve buyruk verir gibi bir edayla ona ''Sen kim oluyorsun?'' diye haykırmış. Muhafız ''Ben falan oğlu filanım.'' diye yanıt vermiş. Sadi de açık ve kesin bir sesle pekala demiş. Sonra da gidip kimse ondan gocunmaksızın reisleri Zeyyat'ın çadırının karşısına oturmuş. Ve böylece çadırın içinde konuşulmakta olanları duymuş. Konuşan Zeyyat'ın ta kendisiymiş. Yanında da kucaklayıp oynaştığı güzel esire Hint varmış. Birçok şeyin yanı sıra aralarında şu konuşmanın geçtiğine tanık olmuş. Zeyyat'ın sesi, ''Sence ey Hint, kocan şu anda seninle böyle baş başa tatlı saatler geçirdiğimi bilse ne yapardı, söyle bakayım.'' diyormuş. Hint de, ''Ölümüne bulunduğun yere koşup bir kurt gibi dalar, kızıl çadırlarının önüne gelip acı otlar yiyip kudurmuş bir deve gibi ağzından köpükler saçarak öç almadan durup dinlenmek bilmezdi.'' diye yanıt vermiş. Zeyyat da Hint'in bu sözlerini duyunca kıskançlığa kapılmış ve esirine, ''Ah seni anlıyorum. Hucur denen yabani hayvan senin hoşuna gidiyor. Onu seviyorsun ve beni aşağılamak istiyorsun.'' diyerek bir tokat aşk etmiş. Ama Hint olanca sesiyle haykırarak, ''Sana tanrılarımız Lat ve Uzzat üzerine yemin ederim ki hiçbir erkekten kocam Hucur kadar nefret etmedim. Ama madem ki soruyorsun, neden senden fikrimi gizleyeyim? Gerçekte ister uyusun ister uyanık olsun, Hucur kadar uyanık ve ihtiyatlı adam görmedim hayatımda.'' demiş. Zeyyat da ona, ''Bu nasıl oluyor? Açıklasana bana.'' diye sormuş. O zaman Hint, ''Dinle bak. Hucur uykunun etkisi altındayken, bir gözünü kapalı tutarken öbürünü açık tutar. Bu öylesine doğrudur ki, gecelerden bir gece benim yanımda uyumaktayken, örtünün altından birdenbire bir kara yılan çıktı ve doğrudan doğruya onun suratına doğru ilerledi.'' Hucur da tam anlamıyla uyurken içgüdüyle başını çevirdi. Yılan da eline, açık olan avuç içine doğru kaydı. Hucur da hemen avucunu kapadı. O zaman tedirgin olan yılan uzanan ayaklarına doğru yöneldi. Ama Hucur hep uyur halde bacağını büktü ve ayağını oynattı. Yılan da sarsılarak ne yana yöneleceğini bilemedi ve Hucur'un yatağının başucunda dolu olarak bulunmasını benden istediği çanaktaki süte doğru kaymaya karar verdi. Ve bir kez çanağın üzerine eğilince sütü oburca içti, sonra da kaseye kustu. Ben de bunu görünce içimden sevinerek kendi kendime, ''Ne umut edilmez talih, Hucur uyanınca şimdi zehirlenmiş olan bu sütü içecek ve hemen geberecek. Ah, o zaman bu kurttan kurtulmuş olacağım.'' dedim. Hucur bir süre sonra uyandı, susamış olduğundan süt istedi ve kaseyi ellerimden aldı. Ama ilkin içindekini koklamaya özen gösterdi. Ellerinin titrediğini gördüm. Kase düştü ve devrildi. Kurtulmuştu. Hangi koşullarda olursa olsun o hep böyledir. Her şeyi düşünür, her şeyi önceden sezinler ve hazırlıksız yakalanmaz demiş. Casus Sadi bu sözleri işittikten sonra Zeyyat ile Hint arasında buse ve inilti seslerinden başka bir konuşma duymamış. O zaman yavaşça yerinden kalkıp gizlice uzaklaşmış. Ve bir kez konaklama yerinin dışına çıkınca büyük adımlar atarak yürümüş ve şafaktan önce efendisi Hucur'un yanına ulaşıp ona tüm görüp işittiklerini anlatmış. Anlattıklarını da onları terk ettiğimde Zeyyat başını Hint'in dizlerine koymuştu ve zevkine yanıt veren kölesiyle oynaşıyordu diyerek bitirmiş. Hucur bu sözleri duyunca içinden hırıldayan bir soluğun koptuğunu duyarak ayağa kalkmış. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 977. gece olunca demiş ki, ve Hucur bu sözleri duyunca içinden hırıldayan bir soluğun koptuğunu duyarak ayağa kalkmış ve yola çıkıp Hudayilerin konaklama yerine saldırılmasını buyurmuş. Ve kindilerin tüm atlı birlikleri yola koyulmuş ve Zeyyat'ın konaklama yerine ansızın saldırmışlar ve kudurmuşçasına atılıma girişmişler. Ve Zeyyat'ın hudayileri çok geçmeden bozguna uğrayıp kaçmaya başlamış ve konaklama yerleri yağmaya uğrayıp yakılmış. Öldürülen öldürülmüş, geri kalan da öfke rüzgarında uçup gitmiş. Zeyyat'a gelince, kalabalık arasında Hucr'un intikamından kaçanları toparlayıp yeniden cenge sürüklemek isterken fark edilmiş ve Hucr homurdanıp böğürerek bir alıcı kuş gibi onun üzerine atılmış ve onu atının üzerinden belini kavrayarak yakalamış ve havaya kaldırarak bilek gücüyle bir an öyle tutmuş. Sonra yere çarpıp kemiklerini ezmiş ve başını keserek atının kuyruğuna asmış. Böylece Zeyyat'tan yana intikamını alınca bu kez Hint'e yönelip onu ele geçirmiş. Kolları ve bacaklarından iki ayrı ata bağlayarak atları kamçılamış ve her birini ayrı doğrultulara sevk etmiş. Böylece kadın gövdesi kopup parçalanırken ona "Geber, ey dili alabildiğine tatlıyken gizli düşünceleri o denli acı olan kadın" diye haykırmış. Bu yabancı intikam öyküsünü anlattıktan sonra genç adam dinleyicilerine, "Madem ki kutsal İslam'dan önceki dönemden söz ediyoruz, bize dua ve barış üzerine olası peygamberimizin sevgili eşi Ayşe anamızın o zamanın kadınlarının görenekleri üzerine anlattığı şu öyküyü de dinleyin" demiş ve Ayşe'nin şu öyküsünü anlatmış. Eşleri tarafından değerlendirilen kocalar. Günlerden bir gün Yemenli birkaç soylu kadın evinde toplanmış bulunuyorlardı. Kendi aralarında yemin ederek tüm gerçekliğiyle ve hiçbir şey gizlemeden iyi ve kötü yanlarıyla kocalarının ne gibi kimseler olduğunu açıklamayı kararlaştırdılar. İlki söz alarak, "Benim kocamı mı soruyorsunuz? Çirkin, ulaşılması güç bir dağ tepesinde bulunan kokuşmuş bir deve etine benzercesine yanına yaklaşılmaz biridir. Böyle olduğu halde o denli zayıf ve kurudur ki kemiklerinde iliğin zerresi bulunmaz, sanki yıpranmış bir hasırdır" dedi. İkinci Yemenli kadın, "Benimki, aslında onun hakkında tek bir söz bile etmemem gerek. Çünkü ondan sadece söz etmek bile bana tiksinti verir. Yola getirilemez bir hayvandır. Çünkü ağzımdan ona yanıt veren bir söz çıksa beni boşamaya kalkar. Eğer susarsam, beni sanki demir bir mızrağın çıplak ucu önünde oynatırcasına itip kakıştırır" dedi. Üçüncüsü, "Benim için, benim şirin kocam işte şöyledir. Yemeğini yiyip bitirince tabağı dibine kadar yalar. İçince suyu son damlasını bitirinceye kadar höpürdetir. Çömelip bir paket gibi kendi üzerine kapanır ve kendi içine sokulur. Ve eğer sizi beslemek üzere bir hayvan vurursa en cılızını, en etten yoksun olanını öldürür. Gerisine gelince hemen hiçbir şey göremezsiniz. Elini bana nasıl olduğumu anlamak için bile sürmez" dedi. Dördüncüsü de, "Amcamın oğlu benden ırak olsun. Gece gündüz gözlerim ve yüreğim için ağır bir yüktür. Kusurların, çılgınca ve budalaca davranışların bir hazinesidir. Hiç yoktan size bir kafa vurur ya da karnınızı deler ve yırtar. Ya size saldırır ya da aynı zamanda vurur, yaralar. Allah belasını veresice tehlikeli bir kurttur o" dedi. Beşincisi ise, "Oh benim kocam, Tihame, eskiden Mekke'ye verilen ad, Meydan Laruz. Güzel gecelerinden biri gibi güzel ve yakışıklıdır. Koca bir bulutun yağmuru gibi cömert, onurludur ve tam savaşçılarımızın kendisinden çekindiği bir yiğittir. Ortaya çıktığında görkemli ve amansızdır. Yücedir ve cömertliği herkese açık olan ocağının külüne her zaman bol kılar. Adı sanı alt alta yazılsa yüce ve onurlu bir sütun oluşturur. Açlığını şölen gecesinde bile tutacak kadar yetingendir. Tehlike gecesinde uyuyamayacak kadar uyanıktır. Konutunu, yolcuları ağırlamak için ortalık yerde yaptırmış olacak kadar konukseverdir. Oh bilseniz ne kadar yüce ve yakışıklıdır o ve ne kadar sevimlidir. Cildi yumuşak ve hoştur. Sizi tatlı tatlı gıdıklayan ipek tüyü bir tavşan yumuşaklığında. Soluğunun tatlı kokusu zambağın güzel kokusu gibidir ve tüm gücü ve kudretinden yararlanarak istediğimce onunla keyfimi çatarım" dedi. Ve sonunda altıncı Yemenli kadın hoş bir edayla güldü ve sırası gelince, "Oh bana gelince benim kocam Malik Ebu Zar'dır. Tüm kabilemizde tanınmış olan o harika Ebu Zar. O beni sıkıntı ve darlık içinde olan fakir bir ailenin çocuğu olarak buldu ve güzel renklerle donanmış çadırına götürdü. Kulaklarımı zengin küpelerle, gerdanımı güzel ziynetlerle, ellerimi ve topuklarımı da güzel bileziklerle süsledi ve cılız kollarımı tombullaştırdı. eşi olarak beni, içinde durmaksızın utla söylenen şarkılar duyulan, sapları üzerine dikilmiş güzel sahra kargılarının kıvılcımlar saçtığı, her zaman at kişnemelerinin işitildiği, geniş ağaçlıklarında toplanan dişi develerin homurtuları, buğday çiğneyip döven kimselerin gürültüleri ve birbirine karışan 20 sürünün bağırtıları işitilen konutuna götürdü. Onun nezdinde keyfimce konuşurum, beni ne azarlar ne de ayıplar. Yatarsam eğer bana kaba davranmaz, uyursam sabah keyfi yapmama izin verir. Rahmimi dölledi ve bana bir oğlan evladı sağladı. Hem de ne oğlan, öylesine narin ki beşiği ancak kasırın örgüsünden alınmış bir hasır otu sapı kadar geniş. O kadar terbiyelidir ki yeni doğmuş bir oğlak gibi az bir yiyecekle karnı doyar. Ve öylesine güzeldir ki yün örgüden giysisi içinde yürüyüp salınırken ona bakanların akıllarını başlarından alır. Bana Ebu Zar'ın verdiği kıza gelince ne tatlı şeydir o. Evet, Ebu Zar'ın kızı çok zariftir. Bir saç örgüsü gibi sıkı sıkıya bedenini saran üstlüğüyle, giysisini zorlayan hayranlık verici tombulluğuyla, biçimli ve çıkıntısız karnıyla, giysisinin altındaki narin ve dalgalı beliyle, zengin ve kabarık art yuvarlarıyla, tombul kollarıyla, iri ve canlı gözleriyle, koyu siyah göz bebekleriyle, ince ve kibar yay biçimi kaşlarıyla, zengin bir kılıcın ucuna benzer hafifçe kemerli burnuyla, güzel ve özdenlikli ağzıyla, nermin ve cömert elleriyle, içtenlikli ve şakrak neşesiyle, gölge gibi ferahlık veren konuşmasıyla, ruhu alıp götüren misk gibi kokulu ve ipek kadar yumuşak nefesinin soluğuyla, kabilenin incisidir o. Ah, gökler Ebu Zar'ımı korusun benim ve de Ebu Zar'ımın oğlunu ve de kızını Ebu Zar'ın. Onları benim sevecenliğime ve sevincime bağışlasın, dedi. Yemenli altıncı kadın da böyle konuşunca bana onları dinlemek zevki bağışlanmış bulunduğundan dolayı kendilerine teşekkür ettim. Ve ben de sıram gelmiş olmakla onlara, kardeşlerim, yüceler yücesi Tanrı, kutsanmış peygamberi bize bağışlasın. O bana, anamın babamın kanından da değerlidir. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.